Dördüncü ayrım, sayfa 46. Kafkas'a hükmet. Rus gelir aşka, Rus'un aşkı başka. Sarıkamış çocukluğumun müsamerelerinde düşe kalka oynadığımız kazaska. Sonra durul gencenin baterisinden haykıran bir Şeyh Şamil var ki, Samoder yetsin reformlarına ne kendisi boyun eğmiş ne de müritlerinin boyun eğmelerine izin vermiştir. Uyarıma kulak tıkayıp keten saçlı Hristiyan köpeklerin sizleri de ayartmalarına izin verirseniz, bilesiniz ki, askerlerim avullarınızın tepesine kara bulutlar gibi çökecek, iyilikle vermediğinizi zorla alacaklardır. Dehşet, yıkım, kan peşimden gelecek çünkü kelimelerin yetmediği yerde eylem konuşur. İngilizler soylu ve vakur dedikleri Dağıstan arslanını pek az konuşan, çok okuyan, ketum, fevkalade soğukkanlı bir lider diye anlatıyorlar. Dipnot, T.H. Huxley, Shamil, The Prophet Warrior of the Caucasus, Westminster Review, 1854. Ne davaya ihanet edenleri öldürür ne de hizmet edenleri ödüllendirirken en ufak bir öfke ya da sevinç belirtisi sergilermiş. Nedeni Allah'ın emrini yerine getiriyor olduğunu idrakinde bir sufi olması. İnancı bir lokma bir hırka riyazatı bana Lenin'i anımsatmamıştı desem yalan. Rus azizlerinin yaşamları ezanın meşveretidir. Lenin'in kendisi mistik bir tarikatçı, mutasavvıf bir radikaldi. Dünya nimetlerinden uzak durma şeklindeki riyazatı özgüveninden aşağı değildir demişti Alexi. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 447. Lenin burjuvaziyi hoş görmeye ne kadar yanaşmışsa, Şeyh Şamil de Moskov gavurunu hoş görmeye o kadar yanaşmış. Şamil'e göre hiçbir mukaddesi olmayan, etrafta tanık olmadığı sürece her şeyi yapabilecek bir tabii afet ve yarı şeytandır Rus. Sonra Karaköylü Madem Aleksandra Vasilyevna'nın memleketi Nalçik. Sonra Pushkin'in manzum Kavkazki Plenik, Kafkas esiri hikayeleri. Bu hikayelerden Charles Didelo'nun koreografisini düzenlediği aynı isimli bale. Sonra bu kez Tolstoy'un düşmanlarının barışmasını hikaye ettiği Kafkaski Plenik, ki Tolstoy Kafkaslarda savaşmış adamdır, ne dediğini bilir. Sonra Moskova'ya geldiğim günün ertesinde Sergey Bodrov'un Filibeli Şennur Hanım'la birlikte seyrettiğimiz Kafkaski Plenik isimli filmi. Çeçenlere esir düşen Ervanya ve onun Rusya'ya olan güvenini tümüyle yitirmiş takım kumandanı Sasha'nın Tolstoy'unkinden mülhem hikayesi. Bodrov hikayeyi 7 yaşındayken okumuş, bir daha da unutmamış. Bodrov'un filminde Kafkaslarda yaşam orta çağdan kalma, saf, temiz, aşıkhane. Ama Şeyh Şamil'in dağları kadar sert ve yasaklayıcı. Buna karşın aile onurunun kan bağlarının yitirilmediği, kanın yerde bırakılmadığı bir yaşam. Rus askeriyesinin kaba, sömürgeci tutumu ve dejenerasyonu ile kıyaslandığında Çeçenistan'daki gerçek haydutların Rus askerleri olduğunu söylüyor. Bodrov filmi Dağıstan'da çekiyor, Ervanya'yı oynayan kendi oğlu. Sonra bir cuma günü Vladikavkaz'ın 10 kilometre berisindeki o dağdan 150 metre yükseklikten bir buzul koptu. Saatte 100 kilometre hızla indi, 33 kilometre kaydı ve film ekibiyle birlikte genç aktörü de altına aldı. En az 150 kişi öldü. Gizel Karmadon yolu haftalarca kapandı. Su ve yiyecek haftalarca helikopterlerle taşındı. Milliyetçiler Tanrı'nın baba Bodrov'u böyle bir film yaptığı için cezalandırdığını söylediler. Bodrov, ben bir Rusum diye kendisini savundu. Çeçenistan'daki olan bitenler için Rusya'yı değil, askeriyeyi suçluyorum. Eğer samimiydiyse söylediklerine, Bodrov'un yanlış yaptığını düşünüyordum. Son 2 yılda Çeçenlere reva görülenlere dayanamadıkları için 500 Rus askeri intihar etmiş, 50 asker de kendi arkadaşları tarafından öldürülmüş. Ve bunlar daha resmi rakamlar. Sorun çok daha derin olmalı. Kızıl Ordu'nun fıtri gaddarlığı ile açıklanacak bir mesele değil gibi geliyor bana. Vladikavkaz'dayız. Çeçenistan sınırından 2 saat mesafede Vladikavkaz. Otele gireli 10 dakika olmuş olmamıştı ki müthiş bir patlamayla sarsıldık. Bina adeta gitti geldi. Resepsiyondaki delikanlı kendisini yere attı. Lobide birkaç kişi vardı, onlar kaçıştılar. Daha doğrusu nereye kaçabileceklerini kestirmeye çalıştılar. Ben en kıymetli şeyime, pasaportuma yani çantama sahip çıkmaya çalıştım. Alexis soğukkanlılığıma bakıp pek bir cesur olduğumu düşündü ama yanılıyordu. Çünkü korkusuzluk değil, olayı içselleştirememenin getirdiği göreli sükunetti. Bir kez daha anladım ki mekana yabancı olduğunda onun tehlikelerine de yabancı olunuyor. Belki de hadisenin sonuçlarına kafa yorup kahrolmadığından kendisini sinema salonunda film seyreder gibi hissediyor insan. Aradan birkaç dakika geçip gerisinin gelmeyeceği anlaşıldığında resepsiyon memuru delikanlı başını tezgahın arkasından çıkardı. Çeçen köpekler dediydi. Yine bir yeri bombaladılar. Birkaç ay önce Mart'ta burada pazar yerinde patlayan bir bombanın 55 kişiyi öldürdüğünü, bunun 3 katı kadarını da yaraladığını okumuştuk. Mayıs başında 4 ya da 5 kişinin öldüğü bir diğer bombalama olayı vardı. Sonra ceplerinde el bombaları, çocuk hastanesine dalan maskeli birisinin 19 kişiyi rehin aldığı, 67 bin dolar karşılığı serbest bıraktığı, kaçtığı anlatılıyordu. Sabah Nalçik'ten çıkarken Vladikavkaz'a gitmenin akıl kârı olmadığını, daha bir gün önce Çeçenlerin 3 Rus askerini kaçırdıklarını, 20 kişiyi yaraladıklarını söylemişlerdi. Resepsiyoncunun patlamada kendisini yere atmış olmasının mahcubiyetinin acısını bizden çıkarmak isteyebileceğini düşünüyordum. Nitekim Rus polisi için bile abartılmış, adeta teatral bir tavırla uzun uzun pasaportlarımızı inceledi. Dakikalarca bir fotoğraflarımıza, bir yüzlerimize baktı. Yabancıların bu bölgeye girebilmeleri için gerekli özel izinleri, kağıtları elinde tuttuğu halde sorguladı. Nasıl aldığımızı akıl erdirememiş gibi başını salladı. ''What are you doing in Vladikavkaz?'' Cevap istemeyen bir soru olduğunu unutmuştum. Hele de böyle bir gecede muhtelif Kafkaski planiklerden bahsetmenin doğru olmayacağını hissediyordum. Alexey Afet İşleri Bakanlığı tarafından Elbruz'daki Priyut 11 yangınını incelemekle görevlendirildiğini, bir hafta önce Moskova'dan Nalçik'e uçtuğumuzu, Vladikavkaz'a aynı nedenle geldiğimizi anlattı. Bakanlığın görev kağıdını, damgaları gösterdi. Bana gelince kıskanç sevgilisiydim. Nereye gitse peşinden giderdim. İdare et abinin Rus çeşitlemesi. Yangın her zaman Rusya'nın en büyük korkusu olmuş ama Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra büsbütün baş edemez haldeydiler. O yıllarda günde 50, yılda 18 bin kişi hayatını yanarak kaybediyordu. Alexey, 2 kat fazla nüfuslu ABD'deki bir yangına karşı Rusya Federasyonu'nda 4,5 yangın oluyor dedi isim kartında Kazbek Biragov yazan adama. Önlem almak zorundayız, tavarış. Belki bundan, belki de otelin kapısından içeri kesif bir duman kokusuyla birlikte giren adamın, şehrin merkezindeki pazar yerinin otoparkında bomba yüklü bir otomobilin infilak ettiği haberini getirmiş olmasından, civarda devriye gezen Rus askerleri yaralanmış, en az bir ölü varmış, Kazbek Biragov bizi otele kabul etmeye razı oldu. Adamın ismini hala hatırlamamın nedeni, Orta Kafkasların o iki muhteşem dağından, Elbruz ve Kazbek dağlarından birisinin adını taşıyor olması. Diğer dağ Elbruz ise benim doğmamış ve asla doğmayacak olan kızımın ismi. İma ettiği tüm acıya karşın bu dünyada doğmamış ve asla doğmayacak olan şeklinde kesin bir yargı dillendirebilmek güven verici. Durup durup gördüğüm bir rüyam var. Elbruz'un eteklerinde Aytunç'la beraberiz. Bembeyaz bulutların öbek öbek serpiştirildiği masmavi bir gökyüzü. Serin, insana yakışan bir hava. Aytunç ayak parmaklarının üzerinde yükseliyor ve dağı kucaklıyor. Yanağını doruktaki buz kitlelerine dayıyor, gözlerini yumuyor. Huzur içinde. Sonra buruncuğuna yakın kardelenleri görüyorum. Tertemiz kokuyorlar. Aytunç da kokluyor. Sen bunları seversin bak. Bana gösteriyor. Benim şaşırdığım Aytunç'un Elbruz'u sarabilmesi değil, kardelenlerin o rakımda nasıl yaşadıkları. Her neyse, Elbruz 5640, Kazbek 5000 metreden biraz fazla yükseklikte. Vladikavkaz'ın başkent olduğu Osetya-Alanya Cumhuriyeti bu iki dağın arasında. Rusya Federasyonu'nun en küçük ve en kalabalık cumhuriyetlerinden birisi. 8000 kilometre karelik bir alana 100 ayrı millet sıkışmış, kilometre karede 81 kişi. Ana yolların kavşağında konuşlandığı, Transkafkaslar ile Avrupa arasında köprü niyetine kullanıldığından tarih boyunca rahat yüzü görmemiş ülke. Persler, Hazarlar, Araplar, Hunlar, Moğollar, Romalılar, Ruslar, Türkler, birimiz gelmiş birimiz gitmişiz. Daha doğrusu hepimiz gelmiş ama galiba hiçbirimiz gitmemişiz. Zira günümüzün küreselleşen CNN dünyasına rağmen halen 40 ayrı dil konuşuluyor. Promete bile burada. Zeus çamurdan yaptığı insanlara hayat versin diye cennetten ateş çalan Promete'yi Kafkaslara zincirlemiş. Araplar bölgeye diller dağı derlermiş ki bence haklılar. Küçücük komşu Dağıstan'da bile 36 dil konuşuluyor. Bölünmüşlüğün ve bölünmüşlükteki ısrarın en önemli nedeni coğrafi koşullar. Sanki coğrafya Kafkaslara ilahi bir fetva vermiş. Avrupa'yı Asya'dan, kadim Hristiyan dünyasını İslam dünyasından ayırmalarını, kuzeyin stepleri ile İran ve Türkiye'nin yaylalarını kesin olarak bölmelerini buyurmuş. Karadeniz'le Hazar'ın arası pek uzun değil aslında, 1200 kilometreden biraz fazla. Ancak Kafkas silsilesini kuzey-güney istikametinde kesen sayısız kanyon ve buralarda dış dünyadan hemen tamamen kopuk yaşayan sayısız cemaat var. Öyle ki Haçlı seferlerinden kaldıklarını iddia eden Kara Agavi isimli bir halkın dağlarda o zamandan kalma telkari zırhlarıyla gezdikleri anlatılıyor. Bu koşullarda yaşayan insanlar obalarına, reislerine, ailelerine kopmaz bağlarla bağlanıyorlar ki dağınıklığı sürekli kılan diğer unsur da bu. Gürcistan gibi Osetya-Alanya Cumhuriyeti de kadim Alan Krallığı'nın parçası. Çeçenistan Osetya-Alanya'nın doğusunda ama hem sınır değil arada İnguşetya var. Hazar'dan batıya bakıldığında Dağıstan, Çeçenistan, arada Inguşetya ve Kalmukya, güneyde Gürcistan, kuzeyde Stavropol Kray Cumhuriyetleri. Elektronik eşyadan plastiğe varıncaya kadar üreten 130 dev sanayi tesisi, petrol, doğalgaz, altın ve gümüş madenleri var. Dağlarından köpüren sular elektrik üretimine el verir. 250'den fazla olduğunu söyledikleri pınarlarından en az 10'u dünyanın en iyi maden suyunu fışkırtır. Ormanlarında kereste, dağlarında keçi ve koyun sürüleri, vadilerde en kalitelisinden mısır, 4 üniversite, 13 yüksekokul, ünlü Suvorov Askeri Akademisi'nden de ünlü futbol takımları Spartak, olimpiyat şampiyonu atletizm takımı, Himalaya şampiyonu dağcıları, tiyatrolar, müzeler, senfoni orkestraları, devlet sanatçıları. Rusya Federasyonu'nun en gelişmiş cumhuriyetlerinden birisi bir yeryüzü cenneti. Buna karşın 300 bin nüfusu küçücük Vladikavkaz, Çeçenistan'dan kopmuş gelmiş 130 küsur bin göçmenle cebelleşiyor. Çadır kentler bana 1989'da Edirne'ye sığınan Bulgaristan Türklerinin hallerini hatırlatıyor. Şu farklı ki Edirne'de Katolik Sacred Heart, İncil-i Şerif Bezirgahı, Salvation Army yoktu. İmaretlerin başında, anlıyorsunuz değil mi my dear, talepleri karşılayamayan Rus hükümetinin bıraktığı boşluğu iyilikçi batı kuruluşlarıyla doldurmaya çalışıyoruz diye gerden kıran Teğmen Tiffany Hunter'lar. Günde 120 kişiyi doyurmakla övünen yüzbaşı Sally'ler de yoktu. Misyonerlerin ağızlarına bakan herkes çok korkuyor, ailelerim bizi çok merak ediyorlar. Buradan çıkıp Kuzey Rusya'ya gitmemizi istiyorlar. Gidebilen gidiyor ama hepimiz gidemiyoruz ki diye sızlanan Evita Basiyeva gibi dünya güzeli 20'lik gençlerde. Bu bölge genellikle Müslüman dağ adamlarının bölgesidir. Ama Vladikavkaz Hristiyan olduğu için Rus, Ermeni, Gürcü göçmenler buraya sığınıyorlar. Ve kapanın elinde kalıyorlar. İyilikçi kuruluşların her biri kendi mezheplerine revaç veren misyonerlerden oluşuyor. 80 milyon inananı olduğu iddia edilen Rus Ortodoks Kilisesi ortada yok. Müslümanlar ise en sahipsizleri göçmenlerin. Avrupa Rusyası Müslümanlarının ruhani lideri olduğunu söyleyen Demir İzatulin diye bir adam, Rus Müslümanların yardım edecek durumlarının olmadığını söylüyor. Rus Müslümanı da ne demek diye soruyorum. Bizim inananlarımız diye cevap veriyor. Çoğunlukla ya emeklidirler ya da öğrenci. Yardım edecek paraları yok. Vladikavkaz çayının kıyısındaki cami yumurta şeklindeki kubbesi, boğum boğum minareleri ve Kremlin kırmızısı tuğlalarıyla daha çok bir katedrale benziyor ve boş. Kartal bakışlı imam ne Müslüman olduğuma ihtimal veriyor ne de Türk olmamdan etkileniyor. Tersine yüzünde öfke görüyorum. Meğer Gürcü radyosundan dinlemiş. Gürcistan Türkiye sınırında vale kapısında bekleyen çoğu kadın, çocuk ve ihtiyar Çeçen sığınmacıları bizimkiler içeri almamışlar. Gazeteci Andrei Babitski, Alexi'nin arkadaşı. Dipnot, aydınlanma değil, merhamet, sayfa 304. İmamın söylediklerini onaylıyor ama insani yardım yapmışlar Türkler. Yiyecek, giysi, sıhhi malzeme vermişler. Babitski, Radio Free Europe'a bağlı Radio Liberty'nin savaş muhabiri. RFERL Amerika tarafından finanse ediliyor olmasına karşın, ne zaman açsanız Rus politikacılarının konuştuklarını duyduğunuz için olsa gerek, yabancı istasyon izlenimi vermiyor. Babitski işe başladığından itibaren Çeçenistan vahşetini kınıyor ki, vahşet duruma en uygun kelime. Rus ordusu sivil asker ayırt etmeksizin bombalıyor. Çeçenistan'da taş üstüne taş bırakmıyor. Ama daha da kötüsü talan ediyor, ifade ediyor ve akla gelebilecek her türlü savaş suçunu işliyor. Bu bağlamda Rusya'nın suçlu olduğunu söylemeyen kimseye rastlamadım. Biz Vladikavkaz'dayken savaşın ilkinden daha da vahşi olacak olan ikinci raundu henüz başlamamıştı. Buna rağmen daha o günlerde 80 bin kişinin öldüğü, ülkenin en az 100 yıl geri gittiği söyleniyordu. Çeçenlerin aşırı bağımsız bir halk oldukları hususunda onları seven sevmeyen herkes hemfikirdi. Rus egemenliğini hiçbir zaman kabullenmemiş olduğu bilinen bu başına buyruk ulus, Kafkas'a hükümet fermanından bu yana savaşıyor. 8. yüzyılın başlarında Arap-Hazar savaşları döneminde Müslüman olmuşlar ki bu Rusların Hristiyanlıkla tanışmalarından bir asır öncesine rastlıyor. 16. yüzyıla gelindiğinde Kafkasların hemen tümü Müslümandır. 1590'da Sunya Nehri üzerinde ilk Rus kalesi, 1784'de Vladikavkaz kuruluyor ve çatışma başlıyor. Rusya Çariçe Yekaterina'nın karakolundan hareketle hatlar kurarak ilerliyor. Gürcistan'ı ilhak ediyor, Transkafkasya'da egemenliğini sistemli bir biçimde pekiştiriyor. Rus müstahkem hatlarına oluşturan kaleler askeri ve ticari merkezlere dönüşüyor. Kuzey Kafkas kentlerini oluşturuyorlar. Buna karşın direniş hiç bitmiyor. 1783'ten itibaren Şeyh Mansur, İmam Hadis gibi efsaneleşmiş isimler Ruslara nefes aldırmıyorlar. Rusların bakışları sahte, sözleri yalandır. Onları içeride ya da dışarıda nerede bulursak cebren ya da hileyle öldürmeliyiz ki sürüleri dünya yüzünden silinsin. Zira bitler gibi çoğalırlar ve Muhan steplerindeki yılanlar kadar zehirlidirler. Dağıstan'da Gazi Muhammed'le başlayan, İmam Hamzat ve Şeyh Şamil'le devam eden imamlar dönemi sürecinde direniş tam 25 yıl kesintisiz devam ediyor. Dipnot 1829-1859. Rusya sürgüt yığınak yapar asker yağarken Nakşibendi ve Kadiriye tarikatlarının müritleri işgalcilere kan kusturuyorlar. Savaş Dağıstan Arslanı'nın esir düşmesinden sonra da sürüyor. 1860'ta Kadı Atayev Atabey, sonra 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Şeyh Şamil'in naiplerinden Simsirir Ali Bek, daha sonra 1913'te öldürülen Abrek Zelim Han'ın isimleri unutulmuyor. Kafkas kişiliği yarı vahşi dağlılara özgü iyi ve kötü unsurların tümünü içerir diye yazıyor. 1854'te Çeçenistan petrolünün peşindeki diğer bir devletin, Büyük Britanya'nın bölgede incelemeler yapan lordu. Dipnot, T.H. Huxley, Şamil, The Prophet Warrior of the Caucasus, Westminster Review 1854. Cüretkarlık ölçüsünde cesur, eşi görülmemiş biçimde sadık, savaşta şövalye, haksızlığa uğradıklarını düşünmedikleri sürece sözlerinin eridirler. Günlük yaşamlarında sevecen ve mülayim, düşman ya da yabancılar söz konusu olduğunda kan dökücü ve paragöz. Bir de hikaye anlatıyor. Karadeniz'deki Rus kalelerinden birisinin kumandanına gelen bir Kafkasyalı, elindeki önemli istihbaratı para karşılığı vermeye hazır olduğunu söyler. Kumandan kabul eder, adam kaleye şu gün şu saatte bir baskın düzenleneceğini anlatır. Haber gerçekten de önemlidir çünkü hazırlıksız yakalanmaları durumunda Rusların perişan olacakları kesindir. Nitekim adam haklı çıkar, saldırı gerçekleşir. Ancak Ruslar hazırlıklarını tamamladıklarından püskürtürler. Kumandan ispiyoncuya parasını verip yollar. Adam mutlu mesut evine dönmek üzere kaleden çıkar. Kapının önünde mıntıka temizliği yapan silahsız bir Rus eri ile karşılaşır. Eri öldürmesi için hiçbir neden yoktur ama kan dökme dürtüsüne karşı koyamaz. Silahını çeker, adamı vurur, dağlara seyirtir. İşte size tipik bir Çerkez ya da Çeçen davranışı. Vladikavkaz'dan bu yana Çeçenler önlerine çıkan her bağımsızlık fırsatını değerlendirmeye çalışmış, isyanlarını sayıca kendilerinden çok üstün hasımlarının zayıf zamanlarına denk getirmeye gayret etmişler. Bolşevik ihtilali bağımsızlık heveslerini bir kez daha körüklemiş, 1918'de Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'ni kurmuşlar ve anında Rusya bölünme sloganı ile gelen Beyaz Ordu'nun saldırısına uğramışlar. Yardım için Dağıstan'a kadar gelen İsmail Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunun geri çekilmek zorunda kalmasının yarattığı düş kırıklığı geçmeden Beyaz Ordu çekilmiş. Bu defa Kızıl Ordu'nun işgaline uğramışlar. 1930'da tekrar diriliş, tekrar yenilgi. 1936'da yeni Sovyet anayasası uyarınca özel cumhuriyet olduk demeye kalmadan İkinci Dünya Savaşı patlamış, Almanlar gelmiş. Ruslardan kurtulmanın bir yoludur diye Nazilerle birlikte hareket etmişler. İhanetleri Orta Asya'ya sürülmeleriyle sonuçlanmış. Nüfusun %30 ila 40'ı yollarda değilse sürgünde telef olmuş. Filibeli Şennur Hanım, Çarlar Çeçenistan'da tam bir kolonizasyon politikası izlemişler. Çeçen halkının ekonomik ve kültürel gelişimi engellenmiş diyor. Bir zaman Çeçenlerin Grozny şehrine girmeleri bile yasaklanmış. Grozny, Rusça'da çirkin demektir, biliyor muydun? Bilmiyordun değil mi? Çeçenleri tarıma elverişli olmayan dağlık bölgelere sürmüşler, ovalara getirmişler, Kazakları yerleştirmişler. 1940'tan önce Çeçenistan SSCB petrolünün yarısını üretirmiş. Bugün bu rakam %1 bile değil ama petrol hala orada. Dahası Hazar petrolleri de ülke üzerinden naklediliyor. Hal böyle olunca ne Rusya'nın Çeçenistan'dan vazgeçmesi olası ne de Çeçenistan'ın bağımsızlıktan. SSCB'nin dağılma sürecinde bir kez daha ayaklanıyor. 1991'de bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bu defa Cahar Dudayev'in önderliğinde, ki kendisi Sovyet Hava Kuvvetleri generalidir. Albay Ivan Petrovich, Rus Güvenlik Konseyi'nin Dudayev'in ordusuna gangster güruhu dediğine bakma demişti. General ve çevresi Sovyet ordusunun yetiştirdiği en iyi askerlerdir. Bizi bizden iyi tanırlar. Eratının %40'ı Orta Asya ve Kafkas kökenli olan bir ordunun sadakatinin ne olabileceğini Dudayev bizim genelkurmaydan daha iyi kestirdi. Güvenlik Konseyi dediği de Rusya'nın en cüretkar, en kurnaz oligarkı mafyoza Boris Berezovski'nin görev yeri. Heyhat, kimin köyünü kimden soruyoruz? Savunma Bakanı Graçev tek bir paraşüt alayının Dudayev'i alaşağı etmeye yeteceği kanısındaymış ama doğrudan müdahale etmektense Rusya yanlısı muhalefeti örgütlemeyi denemişler. Ne ki olay geri tepmiş, verdikleri silah ve mühimmat bağımsızlık yanlısı Çeçenlerin eline geçmiş. Rusya'nın en karanlık günlerini geçirdiği yıllar bunlar. 1992'de enflasyon %1300 küsur. Devlet hazinesi hemen tümüyle boş. Vergi toplayabilmek için petrol, alkol, tütün, havyar, uyuşturucu, silah derken ekonominin en karlı sektörlerinin mafyanın eline geçmesine göz yummak durumunda kalıyorlar. İnsanlar para bulmak için her şeyi yapıyorlar. Buna Rus ordusu da dahil. 1993'te Kızıl Ordu'da 6500 hırsızlık hadisesi kayda geçmiş. Satılanların arasında tanktan tüfeğe, nükleer malzemeye kadar olmayan yok. Sezyum 137 diye kilosu 1 milyon dolar olan bir maddeden bahsediyorlardı. Sonra lityum 6 diye başka bir şeyden ki onun kilosu da 10 milyon dolarmış. Başlıca müşterileri Kuzey Kore, İran ve Libya, aracılar Çeçenler. Silahlı kuvvetlerini destekleyecek her işe giren Çeçenler bir yandan hırsızlama mallara aracılık yapıyor, diğer yandan da milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklıyorlar. Ülke mafya sığınağına dönüşüyor, adı gangster devlete çıkıyor. Ama kimine el koydukları, çoğunu satın aldıkları silahlarla kendilerine güçlü bir ordu düzmeyi de başarıyorlar. Rusya'nın elinden olayları seyretmekten pek fazla bir şey gelmiyor. Derken Silovye Ministerstva, iktidar bakanlıkları dedikleri İçişleri, Federal Karşı İstihbarat Servisi, Dış İstihbarat Servisi ve Federal Devlet İletişim Ajanları, Yeltsin'in çok kolay sonuç alacaklarına inandıkları silahlı müdahaleye ikna ediyorlar. Çeçenistan'a sevk edilen birlik, Kantemirovskaya Tank Tümeni. Kantemirovskaya, yurtseverlerin büyük savaşında Hitler'e dünyayı dar eden ünlü birlik. Kantemirovskaya tankları 1994 aralığında Çeçenistan'da anayasal düzeni hakim kılmak ve Rusya'nın toprak bütünlüğünü korumak, Cumhurbaşkanı Dudayev'i makamından indirmek üzere giriyor. Böylece Çeçenlerin bağımsızlık istekleri sindirilecek, Rusya Federasyonu'nun bölgedeki ekonomik ve siyasi egemenliği yeniden tesis edilecektir. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. 28 Mayıs 1996'da Temmuz seçimlerinden 2 ay kadar önce Yeltsin'in Grozny'de Rus askerlerine "Kazandınız, Asi Dudayev rejimini yendik" demesini dinlemiştik. Aynı yılın 27 Kasım'ında Kommersant gazetesi başkanın Çeçenistan'da kalan son iki tümeni çektiğini ve teslim anlaşması imzaladığını haber verdi. Yaklaşık 2 yıl süren kirli bir savaştan sonra arkasında on binlerce ölü, hemen hemen tümüyle viraneye dönmüş bir Çeçenistan ve 200 bini Rus, 350 bin göçmen bırakan Kızıl Ordu geri çekilmek zorunda kaldı. Albay Ivanov, Sovyet kuvvetleri 89'da Doğu Avrupa'dan çekildikten sonra savunma bütçesi öyle bir tırpanlandı ki tankları dahi onaramaz olduk diye anlattı. Afganistan hezimetinden hiçbir ders çıkarılmadı. Biliyor musun ki Sovyet ordusunun Rus ordusuna dönüştüğü 1992'den sonra tümen seviyesinde tek bir tatbikat olsun yapılamadı. Bunları sana asker kızı olduğun için anlatıyorum. Sor babana ne demek istediğimi anlatacaktır. Üstelik Çeçenistan'ı işgal edecek kıtalar Rusya'nın hemen her yöresinden derlenen kıtalardı. Askerlere Yeltsin'in 1992 tamimi doğrultusunda kendi halklarına karşı silah kullanmayacaklarına dair yemin ettirilmişti. Çeçenistan Rusya Federasyonu'nun bir parçasıydı. Yani ateş etmeleri yasal değildi. Ve geçmiş tecrübelerinden biliyorlardı ki gün gelir savaştıkları için divanı harbe bile verilebilirlerdi. Albayın eşi 2. Dünya Savaşı gazisi Galina Alekseyevna, Kantemirovskaya tümeninin askerleri üniformalarının kollarının üzerindeki onur ve zafer yazılı armaları utançlarından kapatmışlardı diye anlatırken gözlerinde yaş vardı. Kantemirovskaya gibi bir tümeni bile isyan noktasına getirdiler. Daha 1995 başında Moskova'daki yüksek rütbelilerden ve hükümetten gelen saçma sapan emirleri dinlemez olmuşlardı. Andrei Zolotov'un böyle olacağı daha 20 Ağustos darbesinden belliydi dediğini hatırlıyorum. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 235. 91'de Mayakovskaya meydanında Kantemirovskaya tümeninden bir binbaşıyla konuşmuştum. Moskova'nın ortasında bile eraatın tayini yoktu, tuvalet yoktu, su yoktu. Adam 48 saattir ayakta olduklarını söylediydi. Başı bozukluktan bıkmış usanmışlardı. Mayakovskaya'da yaşananlar Grozny'deki facianın habercisiydi ama omuzu kalabalıklar 3-5 T-10 tankının Çeçenleri durdurmaya yeteceğini sandılar. Kaldı ki tankların çoğunun yedek sürücüsü bile yoktu. Cephane yetersizdi ve Çeçenler Moskovalılar gibi Molotov kokteylleriyle değil, RPG-7 roket atarlarıyla saldırdılar. Ve Alexei'nin arkadaşı Andrei Babitski, Çeçen gerillaların ellerinde tutsak bir Rus erinin sorgulanmasını videoya alıp, Rus NTV televizyonunda yayınlatmış olan adam, Çeçenler askerlerin boğazlarını kesiyorsa bunun sadist olmaları ya da askerlerin kendilerine yaptıklarının intikamı ile alakası yok. Boğazlarını kesiyorlar çünkü savaşı daha grafik, daha görünür hale getirmek, kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorlar. Burada olan bitenden insanların haberleri yok. Olayı bilen gazeteciler var ama onlar da anlatmıyorlar diyor. Bir de hikaye anlatıyor. Alexander Voda KGB özel kuvvetlerinden Moskova'da 200 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve Çeçenlerin sorumlu tutulduğu bombalama olayından sonra Çeçenistan'a terörist haydutlarla savaşmak üzere gönüllü gidiyor. Ve görüyor ki terörist diye birileri yoktur ve haydut denilenler kendi insanlarıdır. Alexander Çeçenistan'da Rus ordusunun karanlık yüzüyle tanışır. İşkenceler, idamlar, içki, gasp, hırsızlık, sansür. Rus sömürgeciliğinin yakın gelecekte dirileceğinden korkanlardansanız, Voda'nın Rus ordusu hakkında söylediklerini duyunca rahatlıyorsunuz. Değilseniz anlattıkları dehşet verici. Tümüyle dağıtmış durumdalar. 18 yaşında gençler savaşa hiçbir eğitim görmeden gönderiliyorlar. Alkol tüketimi tavan yapmış ve kimsenin umurunda değil. Koğuşta gaspçı, sarhoş silah arkadaşlarının yanında uyumaktansa dışarıda sahrada uyumak evla. Her komuta kademesinde savaşın tek bir anlamı var, zengin olmak. İster sivillerin evlerini boşaltmalarına nezaret eden bir onbaşı ol, ister rehineleri korumakla yükümlü bir teğmen, ister Çeçen gerillalarla karlı bir petrol satış anlaşması yapan kıdemli bir subay. Birinci hedef para. Yolsuzlukla savaşmak için orada olanlar bile bu düzenden nemalanıyorlar. Alexander Voda bunların hepsini görmüş, hepsini biliyor. İhanet de var. Savaş devam ediyor görüntüsü vermek için Ruslara kendi kıtalarına ateş açmalarının emredilmesi ihanet değil de nedir? Generallerin Moskova'ya gönderdikleri raporlara yazmak için daha çok ölü, Çeçen ve Rus ölüsü istemelerine başka ne ad verilebilir? Alexander bunlara da şahit. Bir defasında karargaha ateş ederken yakaladığı adamlar FSB'den çıkıyor. Dipnot, FSB, KGB'nin yerine kurulan Federal Güvenlik Bürosu. Adamlar Alexander'a kızıyorlar. Sen ne yaptın sanıyorsun? Burada durmuş sana para pul bulmaya çabalıyor. Sen de bize ateş ediyorsun. Voda apışmış kalmıştır. Ne demek istiyorsunuz? El cevap. Savaşıyor sayılman için yararlanman gerekiyor. Ancak böyle savaş tazminatı alabilirsin. Hala anlamadın mı? Karargahta vodkadan uzak duran birkaç kişiden birisi olduğu için Alexander'ı yüksek rütbeli subayların koruması yapıyorlar. Her şeyi görebileceği, her şeyi duyabileceği bir konumdadır ama kimse ondan sakınmıyor. Generaller daha fazla zayiat taleplerini onun yanından yapmaktan kaçınmıyorlar. Yozlaşma ve beceriksizliğin boyutlarına şahit oluyor. Bir defasında baş belası gazeteci Babitski dedikleri beni öldürmek için emir alıyor. O günlerde göz altında tutulduğum karakola bomba yüklü bir kamyonla dalması isteniyor. Ama ben tam bu sırada serbest bırakıldığım için görevden kurtuluyor. FSB'den yüksek rütbeli bir subay beni ABD'de güçlü dostlarım olduğu için bıraktıklarını söylüyor. O günlerde Avrupa Konseyi'nden İngiliz Lord Judd geçen mahkumların durumlarını görmek için Çernokoza hapishanesini ziyaret edecektir. Kötü durumda olan esirleri çıkarıp ormanda saklıyor. Daha doğrusu eziyetlerini ormanda sürdürüyorlar. Voda Çeçenlere işkence yapıldığını biliyor. Hapishanede görevlendirilmek istemediği için uzak duruyor. İsyan ettiği nokta bir GRU 45 subayının 16 yaşındaki bir Çeçen kızının başını kürekle kırdığına tanık olduğu nokta. Adama engel olamıyor. Biraz araştırdığında yüzlerce sivilin gömüldüğü toplu mezarları buluyor. Bunun böyle devam edemeyeceğine karar veriyor. Bu savaş değil, sahtekarlık diyor. Birisinin dur demesi lazım. Bu birisi kendisidir. İçimdeki polis uyandı dedi bana. İçimdeki polis uyandı ve bana delil bulmam gerektiğini söyledi. Adına savaş denilen bu rezaletin ayrıntılarını not etmeye başlıyor. Kumandan çalıntı benzin satın almaya gittiğinde olan biteni gözlemliyor. Her yere girip çıkıyor, yeterli doküman topladığında karargahı terk ediyor. Niyeti doğrudan Putin'in Çeçenistan'da insan haklarını korumak üzere gönderdiği adama gitmek, raporunu ona vermek. Başka kimseye güvenemeyeceğini biliyor. Putin olanları öğrenir, bir şeyler yapar diye düşünüyor. Raporu teslim ettikten birkaç gün sonra yattığı odaya el bombası atılıyor. Bundan kurtuluyor, bu defa üzerine ateş açılıyor. Voda'nın olduğu bölgede savaş yok, anlıyorsunuz değil mi? Bir yıldan fazla görev yaptığı yerde Çeçen savaşçılarla bir kez olsun karşılaşmış değil. Ateş açanların Rus olduklarını biliyor, üçüncü defa denemelerine fırsat bırakmadan kaçıyor. Moskova'da gazetelere gidiyor, hikayesini anlatıyor ama hiçbirisi basmıyor. Bütün yapabildiğim FSB'nin gazabını çekmek oldu diyor. Voda'yı tutuklamaya kalkıyorlar, o da kaçıyor. Norveç'e sığınıyor. Şimdi orada yaşıyor. Siri Lilmannes isimli Norveçli bir gazeteci genç adamın anılarını kaleme aldı. Ama Voda ağır bir depresyon geçiriyor. Her gece Çeçen kızın kafasının kırıldığını görüyor. Dipnot, Siri Lilmannes, Çeçenistan tarihi üzerinde uzmanlaşmış Norveçli bir TV muhabiri. Libvakti Helvete Alexander Okrigen İtisinitsiya. Bodyguard in Hell, Alexander and the War in Chechnya. Babitski bir bana bir Alexia bakıyor. Anlattıklarına inanabiliyor musunuz? Ya da şöyle sorayım, adamın anlattıklarına inanabilir miyiz? Bence evet, Voda doğru söylüyor. Hiç değilse söylediklerinin çoğu doğru. Elbette Alexander'ın kendisini sunuş biçimini, idealist, yurtsever, çekirdekten yetişme bir asker ve iyi bir insan olup olmadığını sorgulayabiliriz. Son tahlilde insanlar kendilerini iyi görmek eğilimindedirler. Savaşın vahşetini yaşayanların o vahşetteki paylarını unutmak istemeleri de doğaldır. Yaptıkları iyi şeyleri hatırlarlar. Bunları hep biliyoruz ama bence Voda'nın durumunda bu söz konusu değil. Kendi deneyiminden yola çıkarak anlattıklarının doğru olduğunu, hiç değilse dinlemeye değer olduğunu biliyorum. Tarih katmanlardan oluşuyor arkadaşlar. Bu katmanların en altındaki insanların kendi gözleriyle gördükleri olaylar bütünü. Çözümlemeler daha sonra geliyor. Sonra çözümlemelerin çözümlemeleri yapılıyor. Sahiden ne oldu, neden oldu, kim yaptı, nelere yol açtı sorularının cevapları verilmeye çalışılıyor. Diyeceğim Çeçenistan olayını doğru çözümleyebilmek için görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkmak lazım. Voda bu görgü tanıklarından birisi ve bilirsiniz Rusya'da böyle doküman pek az çıkar. Neden az çıkar? Kol kırılır, yen içinde kalır sendromu olabilir mi? 2000 başında olmalı Babitski'nin Çeçenistan'da kaybolduğunu duyduk. Uzunca bir süre sonra Rus yetkililer Andrei'nin gözaltında olduğunu söylediler. Sonra ortaya Çeçen gerillalara teslim edildiğini gösteren bir video kaset çıktı. Böyle bir şeyin nasıl mümkün olabildiğine kimse akıl erdiremedi. Bir söylentiye göre Babitski Çeçenlerin elindeki Rus esirlerle takas edilmeyi kendisi istemişti. İçişleri Bakanı Vladimir Rushailo'nun da dahil olduğu bir grup takasın tümüyle yasal olduğunu savunurken diğer birileri eğer doğruysa bu takasın Babitski'nin sonu anlamına geldiğini söyledi. Rus medyası uluslararası kurumlar ayağa kalktı. Protestolar yağar, Babitski'nin derhal bulunması talep edilirken Çeçen esir kamplarından birinde olduğunu gösteren bir ikinci kaset sürüldü. Bu kaydın da bağımsızlık yanlısı Çeçenler tarafından yapıldığı, amaçlarının Moskova'yı utandırmak olduğu söylendi ki buna da kimse akıl erdiremedi. Rus yetkililer kalktılar, Andrei'nin nerede olduğunu bilmedikleri ancak hayatta olduğundan emin oldukları şeklinde bir bildiri yayınladılar. Başkan Putin Rus gizli servisine Babitski'ye zarar gelmemesini emrettiğini açıklayınca akıllar daha da karıştı. Daha sonra kaybolmasının 40. gününde Babitski, Dağıstan'da bir otomobilin bagajında ortaya çıktı. Moskova'ya getirildi, hakkında tahkikat açıldığı söylendi. Andrei Babitski'nin adını benim ilk duyuşum ünlü oligark Boris Berezovski'nin Başbakan Şamil Basayev'e 2 milyon dolar vererek Çeçenlerin esir aldığı İngiliz NTV muhabirlerini kurtardığı haberlerinin çıktığı zaman. Dipnot aydınlanma değil merhamet sayfa 302. Aynı günlerde Pushkin meydanındaki metro çıkışında 7 kişinin öldüğü 50'yi aşkın yolcunun yaralandığı bir patlama olduydu. Başta Moskova Belediye Başkanı Luykov olmak üzere yetkililer olaydan Çeçen teröristleri sorumlu tutarlarken, medya patronu Berezovski'nin gazetelerinden birinde yazan Andrei Babitski ve Anna Politkovskaya'nın olayı sorguladıkları duyuldu. Grozny'de yaşananları duyurmak için didinlikleri söylenen Andrei ve Anna, patlama olayından Rus gizli servislerini sorumlu tutuyorlardı. Derken Rusya tarihinde görülmedik bir şey oldu. Alman şansölyesi Gerhard Schröder'in Moskova'da Boris Yeltsin'i ziyaret ettiği gün, FSB'den gözlerinde aynalı gözlükler, siyah takım elbiseleriyle iki yarbay, iki binbaşı ve bir üsteğmen ortaya çıkıp bir basın toplantısı düzenlediler. Ve gizli servisin suikast, tertipleme, adam kaçırma ve haraç işlerinde kullanıldığını açıkladılar. Gizli servis istenmeyen insanları ortadan kaldırmak, para karşılığında özel siyasi ve illegal infazları gerçekleştirmekte kullanılıyor. FSB'nin içindeki sapkın unsurlara ve teşkilatı nedenli tehlikeli olabildiğine kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Amacımız FBS'nin çalışmalarına ya da dürüst subaylarına gölge düşürmek değildir. Berezovski'nin İngilizlerden siyasi sığınma hakkı istediği haberini New York'ta kurdurduğu Sivil Özgürlükler Vakfı'nın vermesinden de anlaşılacağı üzere oligark ABD ile yakın ilişkiler içindeydi. Dipnot, Sivil Özgürlükler Vakfı, Foundation for Civil Liberties. Albay Ivanov'un damadı, öteki gazeteci arkadaşımız Andrei Zolotov, Radio Liberty bizim radyomuz değil. RFI, RL yöntemlerini ve işleyişini bilmediğimiz yabancı bir radyo. Babitski'nin yardımına koşmamızın nedeni de belki buydu diye yazdı. Dipnot, Ruski Journal, 14 Şubat 2000. Ben Rus hükümetinin ve yetkililerinin Babitski'ye yaptıklarının üzerinde durmak istemiyorum. Bu konuda söylenebilecek her şey söylendi çünkü. Ancak Andrei Babitski'nin patronları, Liberty mutfağının şefleri, muhabirlerinin başına gelenlerden en az hükümet yetkilileri kadar hatta daha fazla sorumludurlar. Bundan birkaç gün önce bu patronlardan biri, RFI RL'in direktörü Jeffrey Trimble, Andrei için biraz çılgındı demişti. Trimble'ın geçmiş zaman kullanmış olmasının tesadüf olmadığını, diğer patronların Andrei'nin hayatından endişe ediyoruz demelerinden anlıyoruz. Trimble, Moskova radyo ve televizyonlarına verdiği didaktik demeçlerinde, kendisini profesyonel standartları düşük bir ülkede görev yapan birinci sınıf bir ciddi ve sorumlu gazeteci olarak takdim etti. Ancak teoriden pratiğe geçtiğimizde biraz çılgın Babiski'nin neden Radyo Liberty'nin Çeçenistan baş sözcüsü olmasına izin verdiğini sormamız gerekiyor. Babiski'nin geçenlerde Çeçenistan'dan yaptığı yayında, Çeçenler askerlerin boğazlarını kesiyorsa bunun sadist olmaları ya da askerlerin kendilerine yaptıkları bir şey için intikam almaları ile alakası yok. Boğazlarını kesiyorlar çünkü savaşı daha grafik, daha görünür hale getirmek, kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorlar demesine izin verirken, Trimble'ın gazeteci ahlakı neredeydi? Tutsak Rus erinin Çeçen gerillalar tarafından sorgulandığı video gazetenin NTV'de gösterilmesine onay verirken, gazetecilik şöyle dursun, insani vicdanı neredeydi? Kosova askeri harekatı sırasında Rusya'nın Sesi Radyosu'nun İngilizce servisine çalışan bir yurttaşlarının, Sırp subaylarının daveti üzerine esir düşen iki Amerikan erinin sorgulanmasını kaydedip, mesela NBC'de yayınlandığını görseler acaba Amerikalılar ne düşünürlerdi? ABD'nin finanse ettiği Radio Liberty'nin muhabiri, çıkış noktamız Rusya'da gücü elinde tutan dejenere gangsterler grubunun komünistlerin döneminde bile hayal edilemeyecek anlamsız bir savaşı başlatmış olmalarıdır şeklinde kışkırtıcı yayınlar yaparken kendisi neredeydi? Evet tabii Trimble Prague'da oturur, Rusça yayınları günü gününe izlemeyebilir. Peki ya Andrei'nin bir üstü ve editörü Shavik Schuster? Anlaşılan Babiski'nin şiddetle Çeçen yanlısı konuşmaları kendisinin yüksek gazetecilik standartlarına uygun düşmektedir. Schuster'in kendisi 22 Ocak'ta Çeçenistan Enformasyon Başkanı Movledi Udugov ile bir söyleşi yaptı. Başkanın kendisinden emin, özenli ve coşkulu bir sesle General Malofeyev'in gerillaların elinde olduğunu, kendisine iyi muamele edildiğini anlatmasını dinledik. Oysa aynı dakikalarda Interfax generalin cesedinin Grozny'de enkaz altında bulunduğunu, Vladikavkaz'a gönderildiğini duyuruyordu. İki gün sonra Çeçen baronları da Udugov'un söylediklerinin doğru olmadığını açıkladılar. Bu budalaca gazetecilik hatasından Trimble ders aldı mı? Hayır, ne Trimble ders aldı ne de Schuster. Çeçen Göbels'i 5 Şubat'ta yine mikrofonun başındaydı. Programın sevgili konuğu olarak ağırlanıyordu. Demek istediğimiz Babiski olayını RFI Arel yöneticilerinin kışkırttığıdır. Andrei Babiski Aralık'ta Çeçenistan'dan Moskova'ya döndü. Videoyu NTV'ye verdi ve hemen ardından GRU'nun kendisine bir suikast girişiminde bulunduğunu anlattı. Ama hiçbir delil göstermedi. Buna karşın resmi Rose Informed Center, Radio Liberty savaşta Çeçenlerle birlikte hareket ediyor şeklinde bir bildiri yayınladı. Böyle bir durumda aklı başında hiçbir medya patronunun muhabirini Çeçenistan'a göndermemesi gerekirdi. Ama Radio Liberty patronları aynen bunu yaptılar ki bu bize böyle bir olayın gerçekleşmesini fena halde istediklerini söylüyor. Çılgın Babiski'yi kendileri yüreklendirmiş, kışkırtmış olmalılar. Kaldı ki kaybolduğu haberini 10 gün sakladılar. Duyurmak için Madeleine Albright'ın Moskova ziyaretini beklediler. Bir yıl kadar önce büyük bir küresel siyasi coğrafya uzmanı olan bir Amerikan senatörünün ısrarıyla Irak'ta RFI Arel'e bağlı Özgür Irak Radyosu kuruldu. RFI'nin başkanı Dine, Washington Post'a geri döndük, yeniden gazetelerdeyiz diye bir demeç verdi. Bugün de hiç olmadığı kadar geri dönmüş durumdalar. Başkan ve çevresi başarılarıyla esrik haldeler ama Rusların Babiski'yi öldürmüş olmalarından korkuyoruz dediklerine bakılırsa pek de üzgün olmalılar. Tanrı korusun korktukları başlarına gelirse Andrei'nin katillerin arasına Dine'i, Trimble'ı ve Schuster'i de dahil etmek gerekecek. Özellikle de bugünlerde coşmuş durumdalar. Piotr Veil her programında Moskova'da Andrei'yi destekleyen olayı kınayan yerli gazetecilere, Rus savaş muhabirleri aslında genelkurmayın gazeteciler ama kamuflaj giysileri giymişler diye hakaret ediyor. Lev Roitman Rusya'nın hızla şeytanların imparatorluğundan yalancıların imparatorluğuna dönüştüğünü ilan ediyor. Ne çirkin bir çelişki. Onlarca yıl Sovyet ve liberal batı medyasının soğuk savaş alıcısı olarak kınadığı Radio Liberty, Amerikan gazetecilik ahlakının temsilcisiydi. Bugün artık 1950'li yılların Sovyet karikatürlerine benziyor. Bana öyle geliyor ki Soğuk Savaş'ın yeniden ısıtılması işi Beyaz Saray ya da CIA'in değil, Dine'ın başının altından çıkıyor. Bu doğruysa geçen hafta Washington Post'ta çıkan Moskova'da Barbarlık başlıklı yazının devamı Prag'da budalalık olmalı. Özetle Radio Liberty şu haliyle bize yabancı. Yabancı olduğu için yabancı değil, misyonunu kaybettiği için yabancı. Tabii eğer misyonu iş bulmak, para yapmak gibi sapkın bir çabadan ibaret değilse... Kimliğini de kaybetti, kendisine saygısını da, profesyonel itibarını da. Üzgünüm Alex'i, ah demiştim, Radio Liberty için değil, RFI, RL umurumda değil. Sizler için üzgünüm, kişinin ailesinin işinden bile kestiremediği bir ortamda yaşanamaz ki. Ah ah, Alex'i şöyle bir baktıydı, yaşanmıyor zaten. Vladikavkaz Camii imamının yüzüme bakmamasını Babiski adamın Vahabi olmasıyla açıklıyor. Nasıl yani? Meğer Cahar Dudayev'in 1996 Nisan'ında şehit olmasından sonra Çeçen Birliği bozulmaya durmuş. Askeri zafer kazanıldı ama ülke ambargo altındaydı diye anlattı. Aslan Maşadov hükümetinin taş üstünde taş kalmamış ülkesini ayağa dikecek kaynakları yoktu. Vergi toplanamayınca serbest pazarın orman kanunlarına boyun eğmek zorunda kaldı. Hükümet geleneksel görevlerini yerine getiremedi, hak ve adaleti gözetemedi. Yobaz Vahabiler bu dönemde geldiler, tımarlar kurdular. Vahabiler bir süre mafyanın ve eşkıyalığın karşısındaki en sayıcı güçlerden biriydiler. Ama yerel halkın çoğu şeriat yönetimine karşı olunca asayiş büsbütün bozuldu. Umulanın tersine mafyanın ve eşkıyalığın yeşermesine fevkalen müsait bir ortam doğdu. Uzaklardaki yalnız çiftliklerin yağma edildiği, her türlü kaçakçılığın mübah sayıldığı bir talan ekonomisi gelişti. Çoğu yabancı yüzlerce insan kaçırıldı, milyonlarca dolarlık fidye karşılığı ya salındı ya da salınmadı, öldürüldü. Son tatilde ve başlangıçtaki iyi niyetlerine rağmen Çeçenistan yavaş yavaş çağdaş dünya sisteminin kapsama alanı dışına itilen, yönetilemez bir arazi parçasına dönüştü. Yenik devlet tanımını ilk kez Vladikavkaz'da duydum. Hükümet birimleri ve diğer sivil kurumları tamamen çöken devlet anlamında kullanılıyorlardı. Çeçenistan, Afganistan, Sırbistan ve hatta Rusya Federasyonu'nu hükümet organlarının ve sivil kurumlarının dağılmasına seyirci kalmak durumunda kalan yenik devletlere örnek gösterdiler. Ardından da etnik temizliği önleyemeyen Yugoslavya'yı, narko kapitalizmle baş edemeyen Latin Amerika'yı, kıtlık ve iç savaşı durduramayan Somali'yi, devletin soykırımı bizzat örgütlediği Ruanda ve Irak'ı saydılar. Yenik devletlerde yaşanan hayatlar çirgin, kaba ve kısaydı. Ekonomik faaliyetlerinin bütününü yasa dışı ticaret teşkil ediyordu. Bağımsızlıkla anarşi, yasallıkla yasa dışılık, modernite ile kaos arasına gidip gelirlerken jeopolitik kara delikler oluşturuyorlardı. Alexi Kafkasların anarşiye yenik düşmelerinin dünya jeopolitiğindeki yapısal değişikliklerin sonucu olduğunu düşünürdü. 1947-1992, Soğuk Savaş'ın geliştirdiği küresel oyunlar, Amerika ve SSCB'nin söz geçirebilecekleri karakol devletler edinmeleri, bunlarla stratejik ortaklıklar kurmaları, ki bunlar çoğunlukla otoriter rejimlerin hakim olduğu zayıf devletlerdi. SSCB'nin çökmesiyle birlikte özde istikrarsız olan bu devletlerin koruyucu şemsiyeleri de yok oldu. Büyük çoğunluğu lidersiz, düzensiz, yönetimsiz kaldılar. Ekonomik çöküntü kaçakçılığı teşvik etti. Kaçakçılık komşu ülkelerin asayişini de bozdu. Buralarda insan organlarından zehirli atıklara, nesilleri tükenmekte olan hayvan türlerinden çocuk pornosuna kadar her şey satılıktır. Halklar göçebe ve sığınmacı yaşamlara sürüklendi. Vladikavkaz'da gördüğün gibi uluslararası sivil toplum örgütlerinin vesayetleri altına girdiler. Çeçenistan komşularının korktuğu, kendi halkının terk ettiği bir ülkeye dönüştü. Rusya'ya gelince üst üste yaşadığı facialara bir de 1999 Mayıs'ında Bakü-Supsa petrol boru hattının üstelik Batılıların onayıyla açılması eklenince önemsizleştirildiğini hissetti ve içerledi. Aynı yılın Kasım ayında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Rusya'yı atlayıp Bakü-Ceyhan arası bir ikinci hat inşa etmeye karar verdiklerinde bu duygusu daha da perçinlendi. Söz konusu hattın NATO'nun koruması altına alınması gündeme gelince girişimi Kafkaslar üzerindeki etkisini yok etmeye yönelik siyasi saldırı olarak algıladı. Aynı yılın yazında Şamil Basayev'in Dağıstan'a girmesi büsbütün telaşlandırdı. Basayev'i durdurdular ama Kafkas hükümranlıklarının sonunun gelebileceği korkusunu atamadılar. Yine o yıl apartmanların bombalandığı, 200 kişinin öldüğü terör olayı var. Katliamı Çeçen haydutların yaptığına dair hiçbir zaman kesin delil bulunamadı. Hatta apartmanlardan birisinin bodrumuna bir şeyler yerleştirirken yakalanan FBS subayları oldu. Polis yerleştirilen şeylerin bomba olduğundan emindi. Subayları tutukladı ama ispat edemedi. Babitski, Vahabi teröristlerin hiç tanımadıkları insanları havaya uçurmaktan çekinmeyecekleri muhakkak demişti. Ama aynı kafa yapısı KGB artıkları için de geçerlidir. Ne ki 1989'dan bu yana öylesine bunalmıştı ki, Rus halkı bir de Çeçenlerin hakkını gözetmekle uğraşamadılar. Vladimir Putin biri gelsin de bütün bunlara son versin diye beklenilen güçlü adam olarak ortaya çıktı. Vladikavkaz'ı Çariçe Yekaterina kurdu. Çar Putin yaşatacak dediler. Yeryüzünde bir tek Çeçen bırakmamak pahasına da olsa Rusya Kafkaslara yeniden hükmedecek.